Gündem enerji.
Sevgili dinleyenlerimiz, burası Türkiye'nin Sesi Radyosu. Ben sunucunuz Mahmut Gürer. Gündem Enerji programında bir kez daha birlikteyiz. Programı hazırlayan yapımcımız Gülşen Ayvaz ve teknik masada arkadaşımız Sefa Aktan size sesimizin ulaşmasını sağlıyor. Bize hangi yollardan ulaşabilirsiniz? Hemen bilgisini verelim. Çift 090 312 463 34 19 ve çift 090 312 463 34 21 numaralı telefonlardan bizi arayıp sorularınızı iletebilirsiniz. Ayrıca bize www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden de dinleyebilirsiniz. Sesimizi size kesintisiz bir biçimde buradan da ulaştırabiliriz diyelim. Bu hafta önemli bir konuyu masaya yatıracağız. Doğu Akdeniz bir süredir uluslararası kamuoyunda, Türkiye'nin de gündeminde, özellikle Mavi Vatan doktriniyle birlikte daha da fazla konuştuğumuz, önümüzdeki süreçte de daha da fazla konuşacağımız bir konu olacak gibi görünüyor. Bu konuda bu konuyu oldukça yakından takip eden bir konuğumuz var stüdyomuzda. Gazeteci meslektaşım Mehmet Kancı bizimle birlikte. Sayın Kancı, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk sevgili Mahmut.
Tabii bir süredir biz sık sık bu konuyu konuşuyoruz, dillendiriyoruz. Hem yazdığımız yazılarda, hem haberlerimizde, hem de televizyon ekranlarında, radyolarımızda, ama konunun önemi günden güne artıyor. Şimdi benim öncelikle sormak istediğim bir şey var. Biz bu Doğu Akdeniz'i niye bu kadar çok konuşuyoruz ve Doğu Akdeniz'in önemi ne?
Şimdi dünya toz bulutuydu gibi olacak ama Fenikelilerden bu yana yaklaşık 3500 yıldır dünyanın belli başlı çatışmaları, mücadeleleri ve ticaret kolonilerinin kurulmasının başlangıcı Akdeniz Havzası'nda oldu. Ve imparatorluklar ilk kez burada, Kartaca ile Roma'nın çarpışması burada meydana geldi. Ve ardından da aradan geçen yüzyıllarda Akdeniz'in önemi farklı coğrafyalardan daha değişik olarak hiç önemini kaybetmedi Mahmut. Şimdi özellikle son 30 yıldaki sürece geldiğimiz zaman sadece enerji kaynakları bakımından değil, yani petrol, doğalgaz bakımından değil, bir de konunun deniz yataklarındaki mineraller, değerli madenler açısından başka bir boyutu var. Bunlar giderek önem kazanıyor. Bir de şunu unutmamak lazım. 1960'lı yıllarda dünya nüfusu 3-3,5 milyar kadardı. Bugün Birleşmiş Milletler bize ne diyor? Dünya nüfusunun 7,5-8 milyar olduğunu tahmin ediyoruz diyor. Yani sayılabilen bir dünya nüfusu yok ve benim kişisel görüşüm 8 milyarın da üzerinde bir nüfusla karşı karşıya dünya. Neden? Dünya Bankası 2018 yılında bir rapor yayınladı. Dünyada hiçbir kaydı olmayan, yani kimliği, ehliyeti, sosyal sigorta kaydı olmayan 1 milyar 100 milyon insandan bahsediyor Dünya Bankası. Yani 9 milyar kadar insan var ve bütün bu insanların, şunu düşünebiliyor musun? Artık 5 ila 10 milyon civarında nüfusa ulaşmış şehirlerin enerji ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyor. Endüstri 1970'lerde, 1980'lerde olduğundan çok daha farklı boyutlarda ve bütün bu enerji ihtiyacı nasıl karşılanacak? Dolayısıyla şimdi Güney Çin Denizi'ndeki problemin temeli ne? Güney Çin Denizi'nde de Amerika Birleşik Devletleri şu günlerde elindeki 11 uçak gemisi ve muharebe grubundan 5'ini Güney Çin Denizi'ne gönderme kararı aldı. 1970'lerde de Güney Çin Denizi'nin yataklarındaki, altındaki petrol yatakları, doğalgaz yatakları keşfedildi. Bugün şu anda Doğu Akdeniz'de nasıl bir mücadele yaşanıyorsa bunun bir benzeri aslında Güney Çin Denizi'nde yaşanan ve herkes gerek kendi endüstriyel gelişimini sağlamak için ülkeler, gerek kendi halklarını ısıtabilmek için, onlara gereken elektrik enerjisini ulaştırabilmek için enerji peşinde. Ve tabii ki konunun bir başka boyutu, endüstri devrimi daha ziyade kömür üzerine inşa edilmişti. Şimdi küresel ısınma, iklim değişikliği diye bir faktör var ve o faktör alternatif enerji kaynaklarına yönelmeyi insanlığı mecbur kılıyor. Şimdi Doğu Akdeniz'deki doğalgaz yatakları da bu nedenle önem kazanmış vaziyette. Şimdi tabii bu kadar zengin enerji kaynakları iki çıktığı beraberinde getiriyor, iki ihtimali. Ya bunu barış içinde beraber paylaşarak ülkeler beraber kalkınarak refaha ulaşacaklar bu enerji kaynakları vasıtasıyla, ya da bugün aslında Gazze kıyılarında gördüğümüz gibi, Gazze şeridinde gördüğümüz gibi, aslında oradaki meselenin temelinde de bir enerji kavgası yatıyor. İsrail Doğu Akdeniz'deki en zengin enerji kaynaklarının bulunduğu Gazze şeridine sahip olabilmek için bugün bu saldırıyı, bu katliamı yapıyor. Dolayısıyla iki akımda, iki farklı akımda gelişiyor Doğu Akdeniz'deki vakalar. Şimdi tabii Doğu Akdeniz'in bir de bulunduğu coğrafya ve jeopolitik konum itibariyle bir önemi var. Nedir? İşte Süveyş Kanalı, Kızıldeniz'e açılan Süveyş Kanalı. Bugün Husilerin trafiği akamete uğrattığı, deniz ticaretini akamette uğrattığı Kızıldeniz. Basra Körfezi, İran petrollerinin ve Irak petrolünün dünya pazarına çıkış noktası. Hazar petrolleri ve Karadeniz bölgesi.
Aslında hepsi bir çanak.
Tabii bir çanağın bir önemli bir ucunu tutuyor şu anda Doğu Akdeniz. Bu nedenle de önemi giderek artıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Akdeniz'e girişi 19. yüzyılın ortalarına rastlıyor ve o dönemki Cezayir ve Tunus'ta onlara göre korsan ve tabii ki Osmanlı'nın oradaki temsilcileri deniz ticaretini engelledikleri gerekçesiyle Amerika Birleşik Devletleri 19. yüzyıl ortalarında Akdeniz'e girdiğindeki paralel bir şekilde Japonya kıyılarına da o yıllarda Amerika Birleşik Devletleri ulaşıyor. Sürekli aynı gerekçeyi kullanıyor. Bugün Karadeniz'de de benzerini görüyoruz veya Kızıldeniz'de. Nedir o? Amerika Birleşik Devletleri müdahale etmek istediği bir enerji havzasına ya da ticaret açısından zengin bir bölgeye girmek istediği zaman önce donanmasını yolluyor. Ve diyor ki biz burada deniz özgürlüğünü, deniz ticaret özgürlüğünü sağlamak için buradayız. Dolayısıyla Akdeniz bu anlamda hem Amerika Birleşik Devletleri'nin politikaları açısından hem de küresel enerji politikaları açısından giderek daha fazla önem kazanıyor. Şunu da söylemek lazım. Amerikan Donanma Enstitüsü'nde bugün hala Peloponnes Savaşları tahlil ediliyor, analiz ediliyor. Nedir Peloponnes Savaşları? Milattan önce 4. yüzyılda, 5. yüzyılda Atina ve müttefikleriyle Spartalılar arasında yaşanan savaş. Peki bu savaş nasıl sonuçlandı? 30 küsur yıl devam eden bu savaş. O yıllarda Atina ve müttefiki olan Ege'deki devletler buğdaylarını nereden alıyorlardı? Bugün olduğu gibi Ukrayna topraklarından alıyorlardı. Ve Spartalılar Atinalıları mağlup edebilmek için Çanakkale Boğazı'nı kestiler. Buğday geçişini engellediler. Atinalıları Çanakkale kıyılarında bir çarpışmaya zorladılar ve orada mağlup ederek savaşı kazandılar. Yani Karadeniz, Ege, Akdeniz havzasının önemi bundan 2400 yıl önce neyse, savaşlarda buğdayın, deniz geçitlerinin ve denizlerin önemi neyse bugün de o. Bir de buna sevgili Mahmut, işte enerji kaynakları katılmış durumda.
Şimdi şöyle bir baktığımızda kim var kim yok diye aslında hemen hemen böyle bir küresel çapta ben varım demeyi konusunda iddialı olan ülkelerin tamamının orada olduğunu görüyoruz. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin 7 tane gemi, savaş gemisi görev gücü sürekli girip girip çıkıyor Kıbrıs açıklarında bir kısmı. Bir kısmı işte Mısır'a yakın bölgelerde konuştu. İngiltere'nin zaten malum Kıbrıs'ı terk ederken bile bırakmadığı üsleri var 2 tane Kıbrıs adasında. Fransa De Gaulle uçak gemisini sık sık bölgeye sokuyor, çıkartıyor. Rusya Tartus'ta ve Laskiye'de Suriye Savaşı'ndan dolayı varlığını sürdürüyor. Yine bakıyorsunuz Çin orada bir iddia peşinde. Böyle bir sürekli donanmasını oraya nasıl soksam.
Hatta 2012'de ilk kez Çin donanması Karadeniz'e geldi.
Tabii. Tarihte. Yani nasıl soksam peşinde. Aslında bölge bir böyle hani patlamaya hazır da bir bomba gibi bir görüntü var. Her an bir sıcak çatışma çıkabilir. Bu süreçte de çok kritik bir gelişme oldu. Türkiye dedi ki kardeşim siz bu Kıbrıs Rum kesimi işte 13 sahada hidrokarbon arama için tek taraflı münhasır ekonomik bölge ilan etti ama bu bizim kıta sahanlığımıza doğrudan Kıbrıs Rum kesimi ilan etti ama kıta sahanlığımıza doğrudan bir ihlal. Biz mavi vatan doktrinini açıklıyoruz. Üstelik bununla ilgili olarak da hukuki temel oluşturmak için Libya ile de bir anlaşma imzalıyoruz. İşte Filistin, bağımsız bir Filistin devleti olsa belki hemen bağımsız Filistin devletiyle imzalanacak. Belki önümüzdeki süreçte Türkiye Mısır'la da bir anlaşma imzalayacak. Şimdi Türkiye'nin mavi vatan doktrini bu sürecin neresinde yer alıyor? Çünkü biliyorsun EastMed diye bir şey çıktı. Hatta bu Simpsons'larda da çok espritüel anlamda ele alındı bir Amerikan çizgi filmi yetişkinlere yönelik. Bu Mısır Cumhurbaşkanı, İsrail Başbakanı ve Donald Trump Amerikan Başkanı böyle bir küreye hep birlikte sevgili dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. Elleriyle tuttukları meşhur bir fotoğraf var. Şimdi o fotoğraf doğrultusunda ama Amerika Birleşik Devletleri 2022 yılının sonunda EastMed'de ben yokum dedi. Dolayısıyla o proje mavi vatan doktrini sonrasında mı ortadan kayboldu ya da kaybolmaya yüz tuttu? Biraz bunların ikisini yani mavi vatan ve EastMed'in ortadan kayboluşu konusunda fikirlerinizi merak ediyorum.
Şimdi tarihin içinden geçerken olaylar yaşanırken karşılaştığımız bir takım olayların sebebini varabileceği yerleri anlamakta gözden kaçırdığımız şeyler oluyor. Ve belli bir noktaya geldiğimiz zaman bir geriye dönüp bakmak lazım. Bu niye olmuş? Bu olanlar nelere yol açmış diye. Çünkü hatırlayacaksın 2010 yılından itibaren Arap Baharı süreci Tunus'ta başladığında ne izlenimi doğmuştu? İşte Kuzey Afrika'ya ve Körfez'deki Arap ülkelerine demokrasi gelecek. Fakat ilerleyen süreçte biz ne gördük? Libya'nın ciddi bir kaosa itildiğini, Suriye'nin bir kaosa itildiğini, Mısır'ın kaosa itildiğini gördük. Ve buradaki esas maksat daha sonra ne olarak gelişti? Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de hapsetmek olarak Doğru. gelişti. Çünkü Türkiye ile meselesi olan Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi yanına Mısır ve İsrail'i de aldı. Ve hatta bu bölgeyle hiç ilişkisi olmayan ülkeler Amerika Birleşik Devletleri, Fransa İtalya. Ve Birleşik Arap Emirlikleri bu İsmet projesine enerji işbirliği görünümlü bir savunma paktına dönüştü bu.
Şimdi İsmet biz diyoruz belki de biliyoruz gibi bize herkes biliyor gibi geliyor ama sevgili dinleyicilerimizi de hatırlatalım. Bu Kıbrıs adası etrafında Rum kesiminin tek taraflı olarak ilan ettiği doğal gaz kaynakları ile yine Gazze açıklarında az önce Sayın Kancan'ın söylediği gibi bulunan doğal gazın Kıbrıs adası üzerinden önce Yunanistan'a Yunanistan'dan da İtalya üzerinden Almanya ve diğer Avrupa ülkelerine doğal gazı taşıma projesiydi bu proje ve yaklaşık 30 milyar avroda bir yanlış hatırlamıyorsam maliyeti olacaktı eğer yapılabilseydi. Evet. Ama çok da feasible değil gibi.
Feasible değil çünkü mühendislik açısından o boru hatlarının döşenmesi vesaire mümkün değildi. Belki Türkiye'yi başka bir noktaya mecbur ederek bu projeyi yani dış politikasında farklı seçeneklere mecbur ederek bu projeye belki de o zaman ancak Türkiye'nin katılmasını mümkün kılacaklardı. Neydi onlardan bir tanesi? 15 Temmuz'da herhalde o darbe girişimi başarılı olsaydı Türkiye başka şartlar altında oraya Tabii. dahil olması kabul edilebilirdi bu ülkeler tarafından. Ancak uluslararası politikada değişen jeopolitik koşullar ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki önce başkan değişimi ardından Rusya-Ukrayna arasında yaşanan gelişmeler ve 2014'te Rusya'nın Kırım'ı ilhakıyla başlayan sürecin yeni bir çatışmaya evrilmesi Amerika Birleşik Devletleri'ne bölgedeki işbirliklerini ve Türkiye üzerinde uyguladığı baskıyı yeniden gözden geçirmeye mecbur bıraktı. Ve bu mecburiyet senin de ifade ettiğin gibi hatta 2022 yılının sonuydu galiba. Evet. Yok, 2022 yılının belki başıydı. Bu İsmet projesi artık çok da ekonomik olarak mümkün görünmüyor diyerek Amerika Birleşik Devletleri buna katılımını askıya aldı. Ve ondan sonraki süreçte neler gördük? bölgede bir süre bir normalleşme politikaları çerçevesinde Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri ile Körfez bölgesiyle ve son olarak Mısır'la da ilişkilerinin değiştiğine şahit olduk. Hatta Mısır'la ilişkiler o kadar değişti ki şunu da söylemekte fayda var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen haftaki ziyaretinin ardından Türkiye'nin BOTAŞ şirketiyle Mısır'ın EGAS, Mısır Doğalgaz Holding'i bir işbirliği anlaşması imzaladı. Ve bu taraflar arasındaki işbirliği sıvılaştırılmış doğalgaz ticaretine mümkün kılacak, doğalgaz altyapısı ve yeraltı depolarına yönelik işbirliğini mümkün kılacak. Şimdi Yunanistan basını bu anlaşmaların imzalanmasıyla beraber hayretle Türkiye-Mısır ilişkilerinin nereye evrileceğini izlemeye başladı. Tabii enerji boyutuyla da sınırlı değil. Özellikle Mısır'a bir takım askeri teknolojilerin transferi, İHA ve SİHA tedarik edilmesi anlamında son 10 yıldaki Türkiye-Mısır ilişkilerini bambaşka bir noktaya evrilten bir süreç yaşıyoruz. Çünkü Türkiye'deki açıkçası 10 yıldır hesaplanan bir takım şeylerin gerçekleşmeyeceğini ve iniş çıkışlara rağmen bir istikrarın, siyasi ve ekonomik istikrarın var olduğunu gören Amerika Birleşik Devletleri ve ona geçmişte İsmet'le eşlik etmiş olan ülkeler artık Türkiye'nin bu şekilde bir istikrara kavuştuğu gerçeğini kabul ettiler ve bu ülkeyle işbirliği, bu yönetimle işbirliği yapma doğrultusunda hareket ediyorlar. Ve herkesin elinde dünya pazarlarına satmak istediği enerji var ki bunda özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 2022 yılının Şubat ayında yeniden alevlenmesinin ardından hangi önemli gelişme yaşandı? Kuzey Akım 2 boru hattı imha edildi bir sabotajla ve Avrupa Rusya'dan gaz alma imkanını yitirdi. Ardından Amerika Birleşik Devletleri devreye girdi. Kendi sıvılaştırılmış doğalgazını Rus doğalgazının 3-4 katı fiyata Avrupa'ya satmaya başladı. Avrupa yeterli cezayı ödediğine karar verip Azerbaycan üzerinden, Azerbaycan'dan Türkiye üzerinden gaz almaya yöneldi. Şimdi kaynaklarını çeşitlendirmek istiyorlar.
Bu arada Mayıs ayında da Macaristan'a doğalgaz sevkiyatını, Türkiye'ye Azerbaycan doğalgazını ulaştırmaya başlayacak. Yani bu da Akdeniz Havzası ve Avrupa için çok önemli bir gelişme aslında.
Tabii ki Hazar'dan Avrupa'ya kadar uzanan hatta bir tarafta elinde büyük miktarda enerji olan ülkeler var. Diğer tarafta da o enerjinin kendisine güvenli ve kesintisiz şekilde ulaşmasını isteyen ülkeler var. Şimdi bütün bunları buluşturma noktasında Türkiye gerçekten önemli bir rol oynamaya başladı. Ve bu rol 1990'lardan itibaren olduğu gibi artık sadece boru hatlarının geçtiği bir rol olmayacak. İşte yüzer santraller, işte yeraltı depoları vesaire bu enerjinin depolanarak, fiyatlandırılarak uluslararası piyasaya sunulduğu Türkiye yeni bir rol üstlenmiş vaziyette.
Yani şimdi bunun şöyle bir önemi de var sevgili dinleyicilerimizin anlaması bakımından. Şimdi Türkiye doğalgaz depolayabilir bir ülke haline geldi büyük oranda. Hani hatırlayacaktır sevgili dinleyicilerimiz de mesela kış başında denildi ki doğalgaz gelmese bile Türkiye'ye bizim kışı tamamen geçireceğimiz kadar doğalgaz zaten hem çevrim gemilerimizde hem de Tuz Gölü sahasında ya da diğer depolama sahalarında var. Avrupa Birliği ülkeleri doğalgazı güvenli olarak alırken mesela ne diyelim İsviçre denize kıyısı yok bu ülkenin. Dolayısıyla Türkiye üzerinden gelen bir doğalgaz boru hattıyla aldığı zaman Cezayir'den aldığı sıvılaştırılmış doğalgazı da Türkiye'deki dönüştürme santrallerinde dönüştürerek doğalgaz boru hattı üzerinden kendisine gelmesini sağlayabilecek. Hani bunu sevgili dinleyicilerimizin de anlaması bakımından söylüyoruz. Ki geçtiğimiz haftalarda da Türkiye'nin doğalgaz ihraç edebilmesine yönelik yasal düzenlemede Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden biliyorsunuz geçti, resmi gazetede yayınlandı. Şimdi ben bu Doğu Akdeniz Havzası'nda çok önemli bir husus oldu. Bir kırılma noktası belki de. Çünkü Türkiye son dönemde İsrail ile de yakınlaşmaya başlamıştı. Özellikle bu İsmet projesinin iptalinin ardından bu İsrail'in bölgedeki doğalgaz çıkardığı doğalgazı bir şekilde Avrupa'ya göndermek istiyordu. Ve bunun yöntemini de Türkiye üzerinden hatta KKTC üzerinden Türkiye üzerinden de Avrupa'ya gönderilmesi olduğunu söylemişlerdi. Ama bu şu anda söz konusu değil. Çünkü Türkiye İsrail ile 7 Ekim'de başlayan Gazze katliamının ardından işbirliğini kesti. Sadece Türkiye'de değil, biliyorsunuz bu 7 Ekim'den önce İsrail'in doğalgazının büyük bölümünü Mısır alıyordu. Mısır da büyük bölümünü kesti.
Hatta Lübnan-İsrail deniz sınırına ilişkin anlaşma daha yeni sağlanmıştı ve oradan da doğalgaz sağlamaya başlamışlardı.
Şimdi bu 7 Ekim ile başlayan süreç Doğu Akdeniz'in özellikle enerji projeksiyonu bakımından nasıl bir kırılma sağlar?
Şimdi sadece tabii enerji bakımından değil, İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri yönetimi dün enteresan bir açıklama yaptı. Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken tüm Arap ülkelerinin İsrail'le normalleşmek istediğini ileri sürdü. Yani bunu neye dayanarak söylüyor? Amerika Birleşik Devletleri'nin 7 Ekim'den bu yana yürüttüğü politikaya baktığımız zaman ne kadar gerçekçi bir söylem, tartışılır bir durum.
Şimdi sevgili Mehmet Kancı, Amerikalı yetkililerin çok ilginç bir manipülasyon aslında devlet geleneği var. Manipülasyon bir Amerikan devlet geleneği. Ben de bir diplomasi muhabiri olarak 25 yıl sahada bunu net bir biçimde gördüm. Aslında Blinken'ın söylediği bir bakıma doğru. Ama nasıl doğru? Arap ülkeleri diyor ki, zaten yüzüne de söylüyorlar, takip ediyoruz yani bütün uluslar.
Blinken diyorlar kendi ki, anlamak istediği kısmı evet, paylaşıyor.
İsrail saldırılarını durdurup başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasına, yani iki devletli çözüme evet derse, biz İsrail'le normalleşmek istiyoruz. Zaten tek sorunumuz bu diyorlar. Hani normalleşme isteği bu. Evet. Baktınız ama Blinken her zaman olduğu gibi Amerikalıların her söylediğiniz doğru olabilir ama doğruları eksik söylediğiniz zaman en büyük yalanı atabilirsiniz, biliyorsunuz. O stratejiyi uygulamaya devam ediyor.
Evet. Şimdi nasıl bir sürece yol açacak bu? Senin de biraz önce işaret ettiğin gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerinden mesela o enerjinin Avrupa'ya ulaştırılması, Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırılması ya da Güney Kıbrıs Rum kesimini ada çevresindeki enerji yataklarını ortak kullanıma ikna edecek, zorlayacak bir çözümün gündeme gelmesi Kıbrıs sorununun çözümünü hızlandırabilirdi. Şimdi bu akamete mi uğradı? Yani böyle bir fırsat kaçırıldı mı? Enerji üzerinden Kıbrıs'ta sağlanacak bir barış. Konunun bir başka boyutunun ön plana çıktığını görüyoruz bir yandan. Yani bu süreç akamete uğramayabilir. Belki enerji üzerinden olmayabilir doğrudan. Ama başka bir şekilde olabilir. Nasıl olabilir? Şimdi piyasaların ve Avrupa Birliği'nin, Avrupa Birliği siyasetçilerinin Donald Trump'ın yeniden başkan seçilme ihtimalini satın aldığı anlaşılıyor. Evet, yani öyle artık bu kaçınılmaz bir gerçek gibi görülüyor. Ve bu esnada Trump ne diyor? NATO'ya gereken maddi katkıyı sağlamayan Avrupa'daki müttefiklerimizi Rusya'nın insafına bırakabiliriz dedi. Hı hı. 60. Münih Güvenlik Konferansı'nı henüz geride bıraktık. Geçen hafta sonu gerçekleştirildi. Türkiye geçtiğimiz yıllarda bu denli bir katılım ve orada bir temas trafiği yürütmemişti. Ben hatırlamıyorum. Bu defa hem Dışişleri Bakanı Hakan Fidan oradaydı hem de MİT Başkanı İbrahim Kalın oradaydı. Şimdi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da iki hafta kadar önce yine A Haber'de Murat Akgün'e verdiği mülakatta son kısımdaki Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerine dair sorulara verdiği cevap ilginçti. 2011 yılında, yine 2011 yılına geri dönüyoruz. 2011 yılı gerçekten pek çok alanda kırılma noktasıydı. Kritik. 2011 yılında Avrupa Birliği bizi üyeliğe kabul etseydi pek çok şey farklı olurdu. Belki İngiltere'nin Brexit'i, 2016 yılındaki Brexit'ine bile gerek kalmazdı bu durumda dedi. Şimdi Avrupa Birliği pek yakında Rusya ile baş başa kalacağı gerçeğiyle burun buruna durumda. Bu durumda Avrupa Birliği hem enerji güvenliğini sağlamak için Türkiye'ye ihtiyaç duyuyor hem de Rusya'ya karşı bir dengeleyici güce ihtiyaç duyacak. Hı hı. Acaba böyle bir durum Kıbrıs'ta çözümü getirir mi? Kıbrıs'ta çözümü hızlandıracak böyle bir durum İsrail'e gerek kalmadan acaba Doğu Akdeniz'deki enerji yataklarının büyük bir bölümünün Avrupa piyasalarına akmasını sağlayabilir mi? Bu aynı zamanda yine Türkiye'nin Libya'daki rolüne, Mavi Vatan'ın kapsadığı konulardan bir tanesi de Libya'da istikrardı ki o zaman Avrupa ülkeleri hatırlayacaksın buna çok karşı çıkmışlardı. Evet. Ama bugün düzensiz göçün önlenmesi için ve Libya'daki enerji kaynaklarının Efektif bir şekilde Avrupa piyasalarına ulaşması için Avrupa, Fransa ve İtalya yine kimin kapısını çalıyor? Türkiye'nin kapısını çalar hale geldi. Eğer bu konularda bir ilerleme sağlanırsa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yeniden bir Trump başkanlık dönemine karşı kendisini güvenceye almak isteyen Avrupa, Türkiye seçeneğini değerlendirmeye karar verirse, bu sefer çok farklı gelişmeler görebiliriz. Yani çok sürpriz, çok beklenmedik. Bugün pek çok kişinin aklına gelmeyen bir takım gelişmeler hızlanabilir.
Çünkü en büyük problemler, en büyük sorunlar biliyorsunuz her zaman en büyük çözümleri de beraberinde getirir.
Tabii şimdi bir de şu var. Yani yaklaşık 2 aydır Avrupa'daki çiftçi eylemlerini konuşuyoruz. Hı hı. Bu çiftçi eylemlerinin temelinde yatan mesele ne? Aslında Avrupa ekonomisinde 2008 yılından bu yana devam eden, çözülemeyen küresel ekonomik krize bağlı olarak alenen dökülen ve 2019 Covid salgınının devamında giderek şiddetlenen ekonomik problemler, hı hı, var. Ve enerji fiyatlarındaki yükseliş Avrupa'daki yaşam maliyetini ciddi bir şekilde arttırdı. Biz yine bizim çocukluğumuzdan itibaren 1980'lerden itibaren 70'lerden itibaren enflasyona bağışıklık kazanmış insanlarız. Yani tasvip edilecek veya kabul edilebilecek bir oranda değil zaten bugün Türkiye'deki enflasyon, ama Avrupa'da bunun etkisi, sosyal ve ekonomik etkileri Türkiye'dekinden çok daha ağır şekilde hissediliyor. Son yapılan anketler mesela Almanya'da bugün Hristiyan Demokratların ve AfD partisinin, popülist aşırı sağ AfD partisinin toplam oy oranının %50'ye yükseldiğini,
evet,
işaret etmekte.
Aşırı sağ zaten 2009 mortgage krizinden bu yana hızla yükselmeye, evet, başlamıştı. Bu koronavirüs süreci de olayı iyice yükseltti.
Şimdi İtalya'daki Meloni hükümeti var. Bir yandan Meloni ilk iktidara geldiğinde 2022'nin Kasım ayıydı yanlış hatırlıyorum, hı hı, hatırlamıyorsam. Hatta hükümeti kurduğu günde Mussolini'nin kahverengi gömleklilerle Roma'ya yürüyüşünün yıl dönümüydü. Denk gelmişti. Meloni pek yakında İtalya'da uzun süredir görülmeyen bir sürede süre hükümet sürdürebilmiş, bir koalisyon hükümetini sürdürebilmiş bir başbakan olmak üzere. Bakın bu çok enteresan bir durum.
Evet.
Yani bir aşırı sağcı olarak nitelenen, hatta söylemleriyle yalnızca ülkesindeki sağı değil Avrupa'daki Katolik muhafazakar çevreleri etkileyebilen bir lider İtalya'da pek yakında o alışılagelmiş kısa süreli koalisyon hükümetleri şeyini kırmak üzere. Şimdi dolayısıyla Avrupa'daki merkez siyasetin de, merkez ve sol siyasetin de bu anlamda dışarıdan gelecek bir etkiye ihtiyacı var. Ve ekonomiyi bir şekilde düzeltmedikleri müddetçe yaşam maliyetlerini düşürecek, enerji fiyatlarını düşürecek bir çözüm bulamadıkları müddetçe bu aşırı sağın yükselişi, bugünkü manzara Almanya'da pek yakında 1932-1933'ü aratacak manzaraları dünya görebilir. Bunda da anahtar enerji fiyatlarının ne olacağı meselesi.
Evet. Peki bu süreç içerisinde yani şimdi Türkiye'nin az önce de söyledik bir mavi vatan doktrini var. Buna yönelik adımlar atıyor. Zaman zaman Doğu Akdeniz'de işte Fransızları gemisiyle Türk gemisi böyle birbirine yakın geçiyor. Bir yandan da göçmen problemi sıkıntısı da var bu bölgede. Türkiye'nin önümüzdeki süreçte ki az önce Hakan Fidan'ın söyledikleri aslında çok aşikar. Yani 2011'de Avrupa Birliği'ne alsaydı Türkiye'yi AB bu problemlerin belki de hiçbir yaşanmayacaktı, ama Türkiye'nin az önce sözünü ettiğim krizdeki çözüme katkısı ne olabilir? Yani Türkiye'yi biz anahtar ülke olarak nitelendiriyoruz sevgili Mehmet Kancı, ama neden anahtar ülke olarak konumlandırıyoruz?
Şimdi Türkiye'nin içerisinde olmadığı bir denklemde sizin Avrupa'ya gidecek doğal gazı nasıl geçireceksiniz, nasıl ulaştıracaksınız? Yani mesela Türkiye bugün Husilerden kaynaklı olarak mesela Kızıldeniz'de deniz ticareti ve enerji güvenliği akamete uğramış vaziyette. Hı hı. Türkiye buna karşı alternatifler üretiyor. Nedir bu alternatifler? Bir tanesi Basra Kalkınma Yolu Projesi. Basra Kalkınma Yolu Projesi gerçekleşirse ne olacak? Asya limanlarından yola çıkan veya Körfez bölgesinden yola çıkacak olan enerji ve diğer mallar Türkiye'ye Irak üzerinden geçiş yapıp bizim Karadeniz limanlarımızdan veya İskenderun limanından Avrupa'ya ulaşma imkanı bulacak. İşte von der Leyen, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı, Avrupa Birliği enerji krizi yaşamaya başladığında önce nereye gitti Avrupalılar? Körfez bölgesine. Körfez bölgesi peki Avrupa'ya doğalgaz vermek istedi mi? Hayır. Hayır. Niye? Çünkü daha sadık bir müşteri var. Hindistan ve Çin Halk Cumhuriyeti. Evet,
Çin zaten ne varsa almak istiyorum diyor.
Evet
yani.
Ve Japonya. Şimdi bu müşteriler dururken Avrupa ile muhatap olmak istemedi Körfez bölgesi. Sonra nereye gittiler? Azerbaycan'a. Şimdi Azerbaycan veya Hazar bölgesi, Hazar enerji havzasının o potansiyeli Türkiye olmadan yine Avrupa'ya ulaşabilir mi? Hayır.
Mümkün değil.
1991'in sonunda sevgili Mahmut, Sovyetler Birliği dağılırken dünyanın bir Şirinler Köyü olacağı hayal ediliyordu. Ve jeopolitiğin önemi göz ardı edilmişti.
Evet.
Fakat bu dağlar ve denizler ve bu gemiler, bu ırmaklar, bu deniz geçitleri yerinde durduğu müddetçe Türkiye'nin değeri düşmeyecektir. Bu son 30 yılda yaşananlar bize bunu gösteriyor.
Evet, zaten 1000 yıldan beri bu topraklardayız ve olmaya evet. devam edeceğiz söylemi de Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve sık sık bunu söylüyor herhalde.
Şimdi tabii,
bu yüzden.
Tabii bazı vatandaşlarımız Türkiye'deki bu sürekli değişen gündem çok yoğun tempodan şikayetçi olabiliyorlar haklı olarak. Ama şunu unutmamak lazım. Anadolu'da yaşamak demek tarihin otobanında yaşamak demek sevgili Mahmut. Yani otobandan rahatsız oluyorsanız yapacak bir şey yok. Buranın şartları biraz böyle maalesef.
Sevgili Mehmet Kancı bugün konuğumuzdu. Gündem Enerji'de bir programın daha sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Eğer sürçülisan ettiysek affola. Programımızın yapımcısı Gülşen Ayvaz'dı. Teknik masada sesimizin size ulaşmasını Sefa Ak'tan sağladı. Ve ben Mahmut Gürer, Mehmet Kancı'ya sorularımı sordum. Sizlere de umarım doyurucu yanıtlar iletebilmişizdir diyelim ve hepinize iyi günler dileyelim.
Gündem Enerji.